Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında beraberiz. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen hafta bu Batı psikolojisiyle tasavvuf psikolojisinin farklarından bahsediyorduk. Frager Baba'nın eserinden.
Evet, kalp, nefs ve ruh kitabı üzerinden gidiyorduk. Şimdi hocam, ruhun soyunun öyküsü. Ruhumuzun soy kütüğü diye bir başlığı var. Kökenimiz diyor ki Ragıp Baba, ruhun soyuna dair aşağıdaki açıklamalar ünlü Türk Sufi Evliya İbrahim Hakkı Erzurumi'nin eserlerinden alınmıştır. Şimdi buradaki evrenin başlangıcına gidiyor hocam.
Of, evrenin başlangıcı.
Başlangıcı.
Eyvah.
Diyor ki evren Allah'ın, İbrahim Hakkı Hazretleri'nden alıntı bu. Evren Allah'ın kün, yani ol emriyle başladı. Bu emirde evren oluşmaya başladı. Arapçada kün iki harften oluşuyor. Tabi sessiz harfler kullanıldığı için. Hı. Evet. Kef, kemali, mükemmelleşmeyi temsil eder.
Çok güzel.
Ve ne harfi?
Nun.
Nun harfi nuru temsil eder.
Aa, yaratılışın şeyine koymuş kemalatı.
Evet, buradan hocam açalım bakalım.
Bir kere Marifetname eseri psikoloji açısından çok kıymetli bir eser.
Evet.
Yani İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri son dönemin en büyük alimlerinden, yani sadece dini konular değil, tarikat konusu, biyoloji, matematik, astronomi, yüz okumak, insan bedeninden yola çıkarak, evet, insanın psikolojik durum hakkında burnunun büyüklüğü, gözünün
yani
büyüklüğü.
Yani bir tür aslında ansiklopedi.
Ansiklopedik bir kitap ya.
Evet, ben üniversite yıllarında orada şey görünce kara kökler falan filan Allah Allah ne oluyor dedi.
Matematik
hiç aklıma gelmezdi yani. Ama Marifetname yani bir anlamda ne hocam? Yani bilgi evi gibi yani.
Hatta
bilgi
ben gitmedim ama kendi türbesinde sadece doğum gününe mahsus güneşin türbenin üzerine vurduğuna dair astronomik bir şey de varmış.
Var hocam, fizikçi bir arkadaşım var, yazar arkadaş, şimdi bir yayın evinin de kurucularından. O sufiyle terapisti almıştı, gidip orada o pozisyonda fotoğrafını çekmişti.
Çok ilginç.
Fizikçi de olduğu için tabii olaya derinine vakıf yani.
Şimdi hocam kün çok güzel bir konuya parmak bastınız. Kef, kemali, nun, nuru dediniz. Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Oğlum çok ekmek yedin şimdiye kadar. Biraz da nur ye. Kemale erişmek nur yemekle oluyor. Nur nasıl yenir? Nur esasında ruhun gıdasını vermek. Ruhun gıdası da yani ekmek su değildir. Vücudun gıdası ekmektir, sudur değil mi? Uyumaktır. Evet. Ruhumuzun gıdası tefekkürdür, zikirdir, efendim halvettir, sohbettir dostlarla. Bu tür manevi gıdaları yiyerek insan kemale erer. Ve şu hocam çok önemli. Biz bu aleme gelişmeye geldik. Hani bu psikolojide güzel bir söz var. Best version of myself. Kendimin en iyi versiyonuna ulaşmak istiyorum.
Ha, evet.
Herkesin bir kapasitesi var ya şimdi hocam.
Evet.
Herkesin bir Allah doğuştan bir istikak, kemalat sınırı vermiş.
Bir şey var, genetik donanımı var. O genetik donanımın potansiyeli var.
Eyvallah. Mesela hocam bir ahşaptan kılıcı olmaz. Çok güzel bir sandalye yapabilirsiniz. Çok güzel bir masa yapabilirsiniz ahşaptan ama İlla çelik lazım kılıç yapmak için. Yani insanlar Allah bir kapasite vermiş. Ama şimdi bir odunla da güzel bir ahşap sanatının da farkı var yani şimdi. Kapma sanatının değil mi? Yani şimdi siz bir...
Yani her taş yerinde ağırdır değil
tabii
mi?
Tabii. Yani bir taş var, o taşı bir de güzel şekil vermişsiniz. Bir caminin mihrabını yerleştirmişsiniz mesela. Çok fark var. O yüzden biz de Allah'ın bize verdiği kapasiteyi en iyi şekilde kullanmak ve kemalata ermek durumundayız. Hani sufilerin şöyle bir sözü var. İnsanlar bu dünyaya eşit olarak geliyor. Hepimiz bebek, 3 aşağı 5 yukarı aynı biyolojik, fizyolojik kemalatla geliyoruz. Ama ölürken eşit ölmüyoruz. Ölürken kimisi insan, kimisi eşek, yani bunu Mevlana çok söyler. Kimisi tilki gibi ölüyor. Kimisi yılan gibi ölüyor. Niye? Çünkü doğuşta verilen o kemalata erme potansiyelimizi kullanmazsak, insanları kandıran, sahtekarlık yapan bir insan tilki olarak can veriyor. Ne bileyim, herkesi kavga eden, onu bunu vuran, kıran insanlar köpek olarak. Çünkü ahirette öyle dirileceğiz. Bu dünyadaki siretimiz, yani yaşayış tarzımız öbür tarafta suret haline gelecek. Şekle bürünecek yani.
Evet.
O yüzden yani sufilerin, sufi psikolojisinin bir farkı, İnsan ruhuna yatırım yaparsa, ruhunun ihtiyaçlarını, ibadetlerini, Kur'an okumayı, zikri, tefekkürü, meditasyonu, dostlarla sohbeti güzel yaparsa kemalat ancak öyle erer. Yoksa şöyle bir şey yok hocam yani. Bol bol güzel gıda yiyelim, organik yiyelim, faydası olur. Ama bol bol yemek yiyerek, su içerek, efendim spor yaparak manevi kemalata eremeyiz. Bunun gıdası nurdur.
Tam burası hocam sanıyorum modern psikoloji ile tasavvufun ayrıştığı noktalardan bir tanesi. Modern psikoloji ve psikoterapiler bizim beşeri özelliklerimizi geliştirme üzerine hakikaten destansı bir literatür oluşturmuş. Diyelim ki bellek geliştirme teknikleri, öğrenme stratejileri veya diyelim ki öfkeyi kontrol veya işte iletişim vesaire. Ama bunlar yatay. Tasavvufta bunlar önemseniyor ama tasavvufta bir de dikey boyut var. Yani ahlaksal boyut var. Ahlaksal olarak kendini, mesela diyelim ki psikolojiden hareketle beşeri özelliklerini çok geliştirebilirsin. Beşeri özellikleri son derece gelişkin insan bir tarafta şey de olabilir hocam. Bir psikopat da olabilir. Diyelim ki bir davranış ve kanaat önderi de olabilir. Dolayısıyla çok uçlara niye? Oradaki ahlaksal boyut zaten modern psikoloji ile tasavvuf arasındaki tartışmalarda en kritik noktalardan bir tanesi bu nokta. Ama burada da şu öne çıkıyor. O zaman psikoloji ve psikoterapi ahlakı dahil etmek gerekiyor. Gerekirse yaparsak bu defa o zaman bilimin sınırlarını aşmış oluyoruz. Dahil etmezsek bu defa tırnak içinde ahlaksız.
Veya insan hakikatini ıskalamış oluyoruz.
Iskalamış oluyoruz. Şimdi acaba üçüncü bir seçenek var mı? Bence var üçüncü bir seçenek. Üçüncü seçenek şu. Psikoloji ve psikoterapi kendi işini yapar. İnsanın yatay düzlemde beşeri özelliklerini geliştirme konusunda insana zenginlik katar. Tasavvuf bunlara da dahil olmak üzere dikey boyutta insana yücelme ve yükselme seçenekleriyle birlikte insanı yukarılara taşır.
İşbirliği yaparlar yani.
Evet.
Aslında bizim kaybettiğimiz...
İnsanın ikisine de ihtiyacı var sonuçta.
Bizim belki kaybettiğimiz bu interdisipliner çalışma özelliği Türkiye'de. Yani Batı'da falan bunu çok yapıyorlar.
Evet.
Yani interdisipliner diyorlar mesela. Yüksek lisans doktora yaparken bile değişik bölümlerden danışmanınız oluyor. Bizde ise tek bölümde yeni başladı Türkiye'de.
Evet.
Bence bu güzel bir şey. Gerçekten de maneviyat erbabı insanlarla psikologlar, psikiyatristler işbirliği yapmalı. Bizim Allah rahmet eylesin Malik Bedri hocamız vardı. Kendisi İslami psikolojinin babası sayılır. 80 küsur yaşında vefat etti.
Sulusluydu değil mi hocam?
Sudan asıllı. İngiltere'de, Amerika'da, Malezya'da çok uzun zaman 80'li yaşlarda vefat etti.
Ha, ben Malik bin Nebi ile karıştırdım.
Bu Malik Bedri.
Tamam. Psikologların çıkmazı.
Evet.
Müslüman psikologların çıkmazı diye kitabı vardı.
Çok kitapları var bu sahada. Bir gün şöyle anlatmış. Sudan'da diyor akıl hastanesinde çalışıyorum. İki tane hastamız var. Her tekniği uyguladık. Bunları bir türlü tedavi edemedik. Sonra diyor Birleşmiş Milletler'in bir projesi vardı. Yerel tıplar, yerel tedaviler, terapiler alakalı. Ben de bir tekkeye gittim diyor.
Evet.
Ama gılık değiştirerek gitmiş. Normal Sudan cellabiyesi giymiş üzerine. Daha otur oturmaz diyor o zikir meclisine. Oradan bir doktor Malik diye beni hemen tanıdı diyor. Hmm. Tuttuğu gibi şeyhine götürdü. Bu benim doktorumdur. Beni terapi etmeye çalıştı hastanede ama edememiş. Ya baktım diyor adam hiçbir şeysi kalmamış. Bütün psikozları, psikolojik sıkıntıları gitmiş tekkede. Gayet normal. Hizmet ediyor. Çağ dağıtıyor insanlara diyor. Şimdi esasında gerçekten bazen bazı işler var ki hocalık. Bazı işler psikiyatristlik. Bazı işler sufilerin, şeyhlerin işi.
Evet.
Bunu inşallah işbirliği olur ileride. Zaten tasavvuf ve insan psikolojisinin bir amacı da bu işbirliğini sağlamak. Yani şimdi psikologlar diyorlar ki ruh yoktur. Hacı hoca bu şey hiç karışmasın. Ama ruhumuz var kardeşim.
Evet.
Ruhun ebediyet özlemi var. Ve sufilerin de insan psikolojisine gerçekten çok güzel katkıları var. Şimdi böyle olunca yani nasıl bu ilimleri birbirinden ayırırız ben hayret ediyorum. Mesela özel İmam Gazali'yi tavsiye ediyorum. İmam Gazali öfkeyi bir anlatıyor hocam. Evet. İnanamazsınız. Yani zannedersiniz ki modern bir psikolog yazmış bu eseri. Öfkenin sebeplerinden bahsediyor. Öfkenin insan üzerindeki fizyolojik değişikliğinden bahsediyor.
Evet.
Bahsediyor da bahsediyor yani. O yüzden gerçekten bu ilimleri birleştirsek aralarında bir yardımlaşma olsa çok daha güzel olacağını düşünüyorum.
Aksi halde mesela şeylerde psikolojinin evrimine baktığımız zaman hocam ilk ortaya çıkan davranışçı yaklaşım, behaviorizm ve şu anda diyelim ki birin dördüncü akım, en yeni akım transpersonal psikoloji. psikolojinin bu evrim sürecinde davranışçı yaklaşım tasavvufa en uzak, transpersonel psikoloji ise en yakın noktada. Yani psikolojinin evrimi de bir açıdan bir tasavvufa yaklaşma macerası gibi çıkıyor. Şey de çok ilginç, mesela davranışçı yaklaşım hocam Newton fiziğini referans alıyor. Evreni dev bir makine olarak düşünüyor. İnsanı da mesela Lemaître diye bir Fransız filozof vardı. Newton'dan esinlenerek makine insan diye bir tasarım yapmıştı. Yani insan emme basma bir tulumba gibi yani. Otomatik bir sistem olarak tanımlıyordu. Şimdi oradaki insan modelinden mesela şeyde transpersonel psikolojiyle birlikte trans zaten. Yani böyle insanın kişi üstü özelliklerinin olduğunu, metafizik boyutlarına doğru açılan bir insan modeline doğru geçiş olması ilginç.
Hocam şöyle bir şey vardı. Yani 2000 sene Hristiyanlık, muharref Hristiyanlık, insan fıtratına aykırı şeyler söylediği için Batı medeniyeti dinden bıktı.
Bir dakika. Fıtrata aykırı dediniz, bana bir şey söyleyin mesela.
Çok örnek var hocam. Hangisini
bir tanesini söyleyin. Doğuştan olanı söyleyin. En temelden olanı söyleyin.
Ruhbanlık. Dindar Hristiyan evlenmez. Dindar Hristiyan manastırda tek başına
yaşar. Ama şey, protestanlar evleniyor.
Ama çok geç çıkmış ortaya protestanlık.
Çok daha geç sonraki. Çıktı. Tabii. Peki şey, doğuştan Freud'un da sistemi...
Günahkar mesela doğmazsa. Original sin diyorlar. Ya bir insan nasıl dünyaya günahkar gelir? Babasının, Adem'in suçuyla beraber dünyaya geliyor. Halbuki yani, Kur'an-ı Kerim hiçbir insan başkasının suçuyla suçlanamaz diye bizim fıkhımızın ve Kur'an-ı Kerim'in en ana prensibidir.
Vela teziru vaziyetun vizra ukhra.
Şimdi yani bugün en medeni dünya bunu kabul ediyor değil mi? Hiçbir zaman bir babanın işlediği suç çocuğa, çocuğun suçu babaya yüklenemez.
Evet.
İsrail hariç, onu da söyleyeyim. Orada maalesef evet. Bir insan ufak bir suç işlese evini yıkıyorlar. Ailesini yıkıyorlar.
Evini yıkıyorlar dediğiniz ailesiyle oturduğu
ailesiyle
evi
beraber
yıkıyorlar yani.
Şimdi öyle olunca İslam'ın evrensel prensipleri insan aklına mantığına çok uygun. Hristiyanlık ise insan günahkar geliyor bir kere dünyaya. Kötü pis geliyor.
Şey çok ilginç hocam. Klasik psikanalizde Freud insanı doğuştan id olarak kabul ediyor. Ya id dediğin yani kural tanımaz cinsellik ve saldırganlık dürtüleri demek yani. Sonra diyor toplum insanı tırnak içinde şey eder, ehilleştirir. Yani ama bu id dediğimiz şey Freud'a göre sonuçta şeydir, şeytansı, kötücül bir şeydir yani. Yani insan doğuştan günahkardır diyen Hristiyanlığın bir iz düşümü olarak görüyorlar şeye. İnsanı doğuştan böyle bir suçlu, bir şeytansı bir varlık olarak tanıtması bakımından.
Martin Seligman, pozitif psikolojinin babası, diyor ki bu köküne kadar çürümüş pespaya diyor doğmayı Freud diyor aldı Hristiyanlıktan psikolojiye monte etti diyor.
Aa.
Evet, çok ciddi eleştiri yapıyor.
Ya ben yani, eleştirilerini biliyordum da bu cümle formatından yani, bu sertlikte.
Rotten to the core, İngilizcesi bu. Köküne kadar çürümüş pespaya bir diyor doğmayı aldı. Hristiyanlıktaki Hristiyanlığa karşı lafta bakarsan bu adam. Ama o kötülüğü o da aldı, yine taşıdı psikolojiye. Yani insan agresiftir, insan cinsellikle hareket eder şeklinde diyor. Bu original sin diyor psikolojiye yansımasıdır. Şimdi Batı alemi dinden bıktı. Ama bizim dinimiz akla, mantığa ve insan fıtratına aykırı değil ki. Mesela Hristiyanlık evlenme. Papazlar falan biliyorsun, LGBT falan manastırlarda falan ortaya çıktı maalesef. Sonra evlendin, asla boşanamazsın. Katolik nikah diyoruz ya mesela.
Evet.
Hepsi böyle zorlama, insan fıtratı yoran şeyler. Ya insan evlenir. Hiç anlaşamadım. Biri kuzey, biri güney kutup. Niye boşanma olmasın ki? Dinimiz diyor ki evet bu diyor çok kötü bir şeydir boşanmak ama çaresiz kaldığın zaman da bunu kullanabilirsiniz. Bu hakkı vermiş bize. Yani şunu demek istiyorum. Batı alemi dinden bıktığı için dedi ki biz dinden tamamen kurtulduk. Seküler olduk. Laikleştik. Ama baktılar ki bu da doğru değil. Bu da ayrı bir aşırılık. Yani din her şeyi, Hristiyanlık yanlış açıklıyor Batı'da.
Evet.
Bunun karşısında tamamen dinden koparak ruhu, Allah'ı, şeytanı, meleği inkar ettiğiniz zaman mesela bugün modern psikolojide şeytan diye bir şey var mı hocam?
Yok.
Ama şeytan var, bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Test yapalım. Yani birine bir iyilik yapacağız. Hemen başlıyor evet. Şeytan değil mi? Yani niye yapıyorsun kardeşim? Bununla ilahiyat tutuyor, çalışsın. Yani sana ne gazeden diyor falan filan. Hemen böyle bak şeytan bize ne yapıyor? Böyle yardım etmemek için bir fakire, bir muhtaca, bir göçmene bin bir türlü bahane üretiyor bize mesela. Şeytanın varlığının en büyük delili bu. Hiçbir hayvan mesela hocam asla tereddüt etmez. Bir evet. Aslan bir ceylanı görünce yiyeyim mi yemeyeyim mi diye. Bir öküz otu görünce yesem mi yemesem mi helal mi haram mı düşünür mü? Hemen yer. Biz insana demek ki şeytan ve melek var ki şeytan iyi yap kötü yap diyor. melek de iyi yapmamızı tavsiye ediyor. Hani modern psikolojinin çıkması, Hristiyanlığa bakarak dini inkar etmesi, İslam gibi insan fıtratına uygun bir ve tasavvuf gibi özellikle daha da insan ruhunu tanıyan bir eğitim ve öğretim sürecinden uzak kalması diye düşünüyorum.
Hocam tam burada Ragıp Baba'dan devam ediyoruz. Allah mevcudattan önce ruhları yarattı ve ruhlarla bir sözleşme yaptı. Bir ahitleşme var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestu bi rabbikum. Ve buradan hareket ettiğimizde insanın başlangıç noktasında ruh. Bunu biraz daha açabilir miyiz hocam?
Bizim esas varlığımız ruhumuzdur. Biz esasında hepimiz bu yeryüzünde hani böyle filmler, uzaylı filmler çevriliyor ya.
Evet.
Onu alien diyorlar. Alien kelimesi daha güzel İngilizce'de.
Evet.
Yani yabancı. Bu dünyaya ait olmayan manasına geliyor. Esasında biz bu dünyaya ait değiliz hocam. Biz yani kaç bin yıl önce yaratılmışız ruhlar aleminde bilmiyoruz. Bu dünyaya misafir gelmişiz. Şu bedenlerimizle misafiriz. Bazen ben ayna karşısına geçer dedim ki talebelerime söylüyorum bunu.
Evet.
Değil ki yani bu görüntü benim ama esasında bu ben değilim. Ben hani bir ben var bende. Benden içeri diyorlar ya sufiler.
Evet.
Bizim esas varlığımız ruhumuz. Bedensel varlığımız geçici bir varlık. 70 sene, 80 sene her ne kadar Allah ömür biçtiyse. Ondan sonra biz bu varlıktan çıkacağız. O yüzden sufiler bedene göre değil de ruha göre hesap yapıyorlar.
Şimdi tam burası hocam kritik bir nokta oluyor. Şimdi eğer insanın ruhu ilahi bir nefesse insan bu yönüyle kendisinin Allah onu onurlandırdığı için bu yönüyle insan kendine de onurlu yaklaşması lazım. Tırnak içinde ezik, büzük yaklaşmaması lazım. Galiba burada şöyle bir şey oluyor. Bir tarafta diyelim ki gurur ve kibire kapılmak var. Öbür tarafta diyelim ki ezik büzük bir karaktere dönüşmek var. Yani bu ikisi dışında bir yerde durmamız gerekmiyor mu yani?
Hocam çok güzel bir konu söylediniz. İmam Gazali her zaman da bu sohbetlerimizde paylaştık ya.
Evet.
Hayatta en zor şey istikamettir. İstikamet de dengedir diyor hocam. Dengeyi korumak.
Denge herhalde hocam.
Yani öfkelenmek kötü. Her şey öfkelenmek kötü. Hiçbir şey öfkelenmemek de kötü diyor. Hmm. Hatta çok kötü bir şey söylüyor. Hiç öfkelenmesi gereken yerde, kızması gereken yerde kızmayan eşektir diyor İmam Gazali.
Hmm.
Bu kadar ağır söylüyor. Niye? Ya şimdi olur olmadık her şeye kızan, öfkelenen, trafikte sağa sola bağıran, çağıran adam dengesiz bir adam.
Evet.
Ama çocuk gece 12'de bir de eve gelmiş. Oğlum nereden geldin sen biraz kızmaz mı yani? Hani evet. İstanbul şartları ben bile 8'den sonra eve gitmiyorum.
Mesela benim hocam benim gibi çocuğum olsaydı ben 8 yaşına kadar Deli Ali diyorlar bir düzine ölüm tehlikesi geçirdim.
Yani.
Mesela benim gibi çocuğum olsa ben gebertirdim Karadeniz'in şeyiyle diyeyim, biriyle şimdi, diyeyim. Öldürmüyorsun da ama şimdi bir çocuk eğer böyle ölüm tehlikesine bu kadar giriyorsa onu bir hizaya getirmek lazım yani.
Yani şimdi ne bileyim vatanımıza milletimize saldırılar oluyor hiç kızmayalım.
Hmm.
Yani aman biz sufiyiz çok böyle sinirsiz adamız olmaz. Kızılması gerekene de kızacağız. Yani bu dengeyi sağlamak diyor İmam Gazali çok zordur diyor. Belki psikolojinin bir şeyi de hocam bize faydası. Bu dengeli hayatı nasıl yaşarız?
Gündelik
nerede
pratikte.
Öfkeleneceğiz? Sevgimizde mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel şeyler prensipleri koymuş ki. Sevdiğini aşırı sevme diyor. Bir gün düşmanın olabilir. Her sırrını, her şeyini paylaşma. Ama sevmediğin bir insan var. Düşmanın da aşırı gitme diyor. Bir gün dostun olabilir.
Evet.
Hep açık kapı. Açık kapı politikası diyorlar ya.
Evet.
Daima açık kapı politikası bırakıyor bizim
yani
anlayışımız.
Yani o zaman yani diyelim ki aşırı öfke hocam insanın yaşam dengesini bozuyor.
Bozuyor.
Burada bir tartışma yok. Karıştırdığımız nokta şurası. Aşırı merhamet de yaşam dengesini
aynen,
bozuyor.
Aynen işte belki sufilerin.
Çünkü merhamet başka bir şey.
Doğru.
Aşırı merhamet başka bir
aynen,
şey.
Aynen.
Yani Yaradan'ın Rahman ve Rahim ismi var eyvallah. Ama sadece Rahman ve Rahim ismi yok. Yaradan'ın bir de intikam alan. Değil mi? Cezalandıran, hükmeden isimleri de var yani. Cemali isimlerin yanında celali isimleri de var. Hani o celal cemal dengesini biz şey. Tabii bu denge böyle mutlak olmaz. Yani insan bir tarafa zaman zaman kayar.
Aynen.
Ama dinamik denge ben diyorum. Ama sonuçta dengeye yakın bir noktada durmak.
Şimdi hocam hani ip üzerine yürüyen cambazlar var ya bir sağa bir sola yalpalıyorlar ama ip üzerinde yürüyorlar. Yani birazcık ufak böyle hani dengeyi kaçırabiliriz. Yeter ki uçlara gitmeyelim. Tamamen öfkesiz, her şey öfkelenen değil de yeri geldiğinde öfkelenen belki onun ölçüsünü her zaman tutturamayabiliriz.
Şimdi tabii burada hemen bazı izleyicilerimiz diyecektir ki hani siz bizim Karadeniz'de haçan derler. Haçan incinmeyecektik. Haçan işte öfkelenmeyecektik. Haçan üzülmeyecektik. Bu yanlış anlaşılıyor. Burada önemli olan siz ne dersiniz bu konuda? Öfkelenmemek değil, kızmamak değil, üzülmemek değil. Bu öfkenin bizi yönetmesine izin vermemek. Mesela öfkelendiğimde istemediğim bir şeyi yapıyorsam o zaman ben yanlış yapmış oluyorum. Yoksa öfkelenmemek değil, yani bir sufinin duruşu öfke duymamak değil. Ya da üzülmemek değil, üzülür ama üzüntü onu yönetmez. O üzüntüyü yaşar.
Aynen. Şimdi bu duyguları Allah bize bir sebep için vermiş. Duygusuz insan yaşayamaz, hayatta kalamaz. Mesela nasıl?
Evet.
Aslan gördük, korkmuyoruz. Korku duygusu yok. Aslan gelir seni parçalar. Trafikte önümüze koca bir kamyon, arkamızdan frenleri patlamış geliyor. Hiç korkmazsak bu kamyon bizi ezer. Yani korkmak insani bir şey. Hayatta kalmamız için de bu duygular bize lazım. Ama aşırı korkak. Sokağa çıkmaktan, caddede yürümekten bile korkuyor. Artık bu depresyon, yani ne bileyim işte kaygı, stres son haddine varmış.
Hocam
burada dengeyi korumamız lazım.
Kesinlikle. Tam burada söylemek istediğim şey var. İnce ruhlu anneler çocuklarına erdemi, ahlakı öğretirken farkına varmadan çok fazla tedbir ve ihtiyatlı bir şey, davranış kalıpları öğretiyor. Farkına varmadan hocam tırnak içinde korkaklığı öğretiyor.
Maalesef.
Çekingen ve ürkekliği öğretiyor. Halbuki cesaret olağanüstü derecede önemli bir şey. Bir de yani bu kadar ürkek, çekingen, bu kadar aşırı ihtiyat, bu kadar aşırı tedbir vesaire o çocuğun zaten cesaret bulmasına mani oluyor yani.
O yüzden bence duygularımızı nasıl dengeleriz, bunu annelere, ailelere, okullara öğretmemiz lazım. Keşke öğretebilsek. Yani pek çok anne çocuğu hayatta kalsın diye, hayatta kalmak için korkak olmak da yeterli bir duygu değil. Tamamen korkarsanız hiçbir icat yapılmaz, yolculuk yapılmaz, deniz yolculuğu yapamayız, uçağa binemeyiz, ekonomi durur, her şey durur. Ama yani böyle deli gibi her şeyi atılmak, deli Ali de olmak iyi değil hocam.
Evet, deli yani, cesareti evet, arada olsun değil. Ama sürekli deli cesareti o da şey, manyaklık yani.
O yüzden kıymetli hocam, İmam-ı Gazali'yi iyi okumak lazım. Bütün duyguları dengeliyor. Sevgimizde, öfkemizde, nefretimizde bazen kızarız. Ama deli gibi kızmak, yani adamı öldürecek kadar kızmak da bir doğru değil. Bütün bunların ölçüsünü tasavvufta sufiler koymaya çalışmışlar. Belki ufak tefek zaman zaman hocam bu öğretimde bu balava biraz yapılır. Bazı sufilerin sözleri yanlış anlaşılıyor. Hiç kimse kızmayalım, herkes affedelim. Hep şimdi tolerans. Tam tersini İmam Mevlana Hazretleri bazen ey ahmak diyor, ey şey diyor, turboğlu diyor mesela.
Hocam Kur'an'da kızıyor. Namaza yaklaşmayın diye ayet yok mu?
Var.
Var.
Ama konteksi var.
Değil mi? Bağlamını koparttığın zaman yani sen istediğini söyletebilirsin. Bir sufi bir sözü söylemiş ama hangi bağlamda söylemiş? Bir de tasavvuf esas olarak bir hitaptır. Bir muhatap var. Muhatabın bir sosyolojisi, kültürü var. O anki ihtiyacı var. Mesela tıpta hocam bir kural var. Hastalık yok, hasta var diyor.
Aslında tasavvufta da bu var.
He, onu diyecektim. Aynen. Yani hastalık yok, hasta var. Ne? Hasta gelecek çünkü onun 40 türlü şeyi var, durumu var. Doktor onu göz önünde bulunduracak yani. Yoksa herkese standart bir şey olsa o zaman zaten ver bir şey, robotik bir sistem o şey yapsın. Veriler gelmiş, tahlil ve tetkikler zaten. Girsin anında sana reçete desin yani.
Aynen. O yüzden hocam sufilikte de kitap okumak tek başına değildir genelde. Tekke'de okunur, şeyhin gözetiminde okunur. Şeyh efendi der ki, oğlum sen İbrahim bin Ethem gibi olamazsın. Tamam, güzel hayat ama o sana uymaz. Sen falanca gibi olur mesela. Hocam son bir sözün varsa alalım. Vakitte doldu, yapımcımız oradan işaret ediyor.
Hocam yani bu olmadı işte.
Haftaya devam ederiz hocam.
Ya, onu söylemem lazım. Buyur, geçen programdan hocam. Aklımda kalmıştı. Mitokondri vardı ya hocam.
Ya hocam vallahi ben şimdi beddua geliştirdim oradan. Sana verdiğim mitokondriler...
Onu anneler diyebilir ama
eyvallah.
Anneden geçiyor mitokondri, babadan değil yani.
Biliyorum, buyurun hocam açıklayın.
Evet hocam, mitokondriler enerji üreten, canlılarda enerji üreten birim, hücrede bir birim demiştik ki o zaman. Bunu protonlar sayesinde mitokondri bu enerji üretimini yapıyor. Ve bu mitokondrideki bu protonlar evrende modern bilime göre ne zaman ortaya çıktı? Big Bang. Yani büyük patlamayla birlikte çıktı demiştik de onun şeyini TÜBİTAK'tan saatine baktım hocam. Hangi saatte çıkmış? Hı-hı. Saatte değil. Birinci saniyenin 10 milyonda birinde.
beslenme şeysi çıkmış.
Protonlar tamam. ortaya çıkmış. Yani evrenin Big Bang'le birlikte ilk oluşumunda daha ilk saniyenin milyonda birinde ortaya çıkan protonlar bizim mitokondrilerimize enerji üretiyor. Yaradan bizi daha 13.88 milyar yıldır yaratıyor. İnsanın kozmosla böyle bir hemhal ilişkisi var.
Hocam yani. Bir de mitokondriler annelerden geliyor değil mi?
Evet.
Ben de yeni bir şey, dua türü, beddua türü geliştirdim. Hani böyle bazen sana verdiğim süt haram olsun diyorlar ya.
Evet.
Sana verdiğim mitokondriler
haram olsun.
Şeklinde hocam.
İnşallah bu duaya ihtiyaç duymaz.
Aman gar gerek kalmasın. Evet. Ben latife yapıyorum.
Evet hocam.
Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz ve kıymetli izleyicilerimiz. Tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.